Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye. Bugün 4 Nisan 2022 19.30 günlerden pazartesi. Anlat Bana da yine karşınızdayız. Öncelikle derin bir nefes alın. Sonra kendinizi rahat bırakın. Niye? Çünkü yerli ve milli nur topu gibi bir enflasyona doğru yolculuğa çıktık. Sakın sakın yabancı, suçlu filan aramayın. Özüyle, sözüyle aslında döviz kurundaki hareketi planlı, programlı biz başlattık. Faizi indirdik, enflasyonu yenecektik. Sonuçta ne oldu? Hedef %5'ti. Biz bugün %61 enflasyonla, manşet enflasyonla tanıştık. Yani talep enflasyonu, yani maliyet enflasyonu ve yapışkan enflasyonla iç içeyiz. Bugün bakan Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan Bursa'da, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarına seslendi. Elhamdülillah biz işleri yoluna koyuyoruz, mücadeleyi sürdürüyoruz, işler yolunda dedi. Evet, işler yolunda mı değil mi? Biz enflasyona alt detaylarına bakarız ama hiç vakit kaybetmeyelim. Gelin önce şu siyasetin gündemine bir göz atalım, sonra ekonomi ve enflasyon yolculuğumuza başlayalım mı?
Siyaset gündemi. Rusya'nın Donbas operasyonu 40. gününde devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev'in dışındaki Buça kasabasında yaşananlar gündemde. Ukrayna hükümeti Buça'da Rusya askerlerinin sivilleri öldürdüğünü öne sürdü. Rusya iddiaları yalanladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Buça'daki sivil ölümleriyle Rus ordusunun ilişkili olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Bu konunun olabildiğince yüksek seviyede ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bu konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde değerlendirilmesi girişiminde bulunduk. Fakat biliyoruz ki söz konusu girişimimiz bloke edildi diyen Peskov, Rus diplomatların Buça'da yaşananların Birleşmiş Milletler'de ele alınması için çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da Buça'da yapılan çekimin Rusya'yı suçlama amacıyla Amerika'nın siparişi üzerine yapıldığını söyledi. Rusya'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin talebi sonrası başlattığı operasyon devam ederken Mariupol'ün merkezinin neredeyse tamamı Donetsk birliklerinin kontrolünde. Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, kentin sanayi bölgeleri ve limanın kaldığını, operasyonların sürdüğünü söyledi. Ukrayna'nın Mariupol kentinden tahliyeler sürüyor. Rusya, Türkiye'nin talebi üzerine yabancı vatandaşların ve sivillerin tahliyeleri için bugün insani koridor oluşturulduğunu açıkladı. Rusya tarafı bunun yanında Mariupol'den tahliyelerle ilişkili olan gemilerin Berdyansk limanına girişlerini ve buradan çıkışlarını sağlamaya hazır olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sen ekonomist değil, olsan olsan Beşli Çete'nin tahsildarı olursun diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine tazminat davası açtı. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtığı duyuruldu.
Siyaset gündemi. Siyaset gündeminde özellikle bu açılan tazminat davalarını önümüzdeki dönemde çok konuşuruz ama bizim gündemimizde iş, aş, ekonomi var. Ekonomi var, konuklarımız var. Hiç vakit kaybetmeyelim. İsterseniz öncelikle ekonominin gündemine de bir göz atalım ve enflasyon yolculuğunu ondan sonra başlatalım.
Ekonomi gündemi.
Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre TÜFE aylık bazda %5,46 artarken yıllıksa %61,14'e yükseldi. Enflasyon araştırma grubuna göre ise söz konusu ayda yıllık enflasyon %142'ye ulaştı. TÜİK verilerine göre fiyat artışının en yüksek olduğu ana grup %99'da ulaştırma. Ulaştırmayı %70 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Bursa İş Dünyası buluşmasında konuştu. Enflasyon rakamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Nebati, yıl sonunda makul bir seviyeye geleceğini hep birlikte göreceğiz. Hayat pahalılığı karşısında vatandaşımızı korumaya devam edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı, elbette ki tüm sorunların sıfırlanması gibi bir hayat, bir dünya yok diye konuştu. Ticaret Bakanlığı'nın Mart ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre ihracat aylık %20 artarak 23 milyar dolara dayandı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçti. İthalat da bu dönemde %31 artarak 30 milyar doları aştı. Dış ticaret hacmi %26 artışla 53 milyar 656 milyon dolara ulaşırken dış ticaret açığı ise %77 yükselişle 8 milyar 240 milyon dolar olarak hesaplandı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mart'ta yıllık %33 daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre geçen ay pazardaki satış adedi 64.267. Mart'ta otomobil tarafında satışlar %34,3 düşüşle 50.173'e indi. Hafif ticari araç pazarında ise %29,8 düşüşle 14.094 araç satıldı.
Ekonomi gündemi.
Pahalı ithalatla ucuz ihracat yapıyoruz. Sonuç mu? Dış ticaret açığındaki büyüme. Cari denge bizim için önemli. Bir ülkenin cüzdanı diyoruz. Cüzdana bakarken bütün bu veriler bizim için önemli oluyor. Bir ülkenin cüzdanı ama Türkiye'de ana konu bugün için enflasyon. Ve konuğumuz Mehmet Çağdaş. Enflasyon Araştırma Grubu'ndan. Mehmet Çağdaş.
Merhabalar, merhabalar Melih Hanım.
Nasılsınız?
İyiyim, sizler nasılsınız?
Ben de iyiyim. Bu kadar iyi okuyan, bu kadar iyi analiz yapan çok ender insanlardan birisiniz. Türkiye'de futbol endüstrisi çökünce herkes ekonomist oldu. Ne diyorsunuz bu duruma? Oradan başlayalım mı?
Tabii ki, tabii ki Melih Hanım. Ya tamamıyla şu anda insanların düşüncelerinde vakıf olduğu şey enflasyonun bütün her alana yayılması. Yani genele doğru yayılan bir durum görüyoruz. Aslında bunu enflasyonun kendisinde de yani açıklanan verilerde de hepsinde görüyoruz. Yani 409 maddelik bir paketten bahsediyoruz burada. Biz de enek olarak zaten bunların büyük çoğunluğunu izliyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Hatta dakikalık biçimde takip ediyoruz. İnternet üzerinden web scraping yöntemiyle aldığımız verilerle. Yani bunların hepsini teker teker inceliyoruz. Aslında insanların kafasında şöyle bir düşünce var. İşte neden bu veriler etrafta olmuyor ya da neden açıklanmıyor ya da neden bir şekilde bize ulaşmıyor? Aslında bu sorunun da cevabı basit. Yani biz burada TÜİK'le mesela daha öncesinden görüşme yapmak istedik bu konu hakkında. Bununla ilgili de hatta gün verileceği söylendi bize. Ama daha sonrasında aynı futboldaki gibi bugün biliyorsunuz Nihat Özdemir istifa etti.
Evet, ona da geleceğiz.
Oraya bağlayayım ben de.
Hangi takımı tutuyorsunuz siz?
Ben Galatasaraylıyım.
Ya Galatasaray'da da Mali Kongre ibra edilmiyor. Dolayısıyla orada sıkıntı var. Evet. Fenerbahçe'de ayın 9'unda bir seçim var. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Tartışmalar farklı ama ELAK ile TÜİK enflasyonuna baktığımda önce günlük enflasyon yayınlayan tek yapısınız. Aradaki fark, sizde enflasyon oranı niye bu kadar yüksek?
Aslında aynı paketi kullanıyoruz. Yani 409 maddenin neredeyse 380'ini biz web scraping yöntemiyle internet üzerinde yayınlanan fiyatlardan alıyoruz. Geri kalanını TÜİK'in açıkladığı rakamlardan alıyoruz. Daha öncesinde bunun da zaten metodolojisini aynı şekilde public olarak yani halka açıklanabilir şekilde paylaştık. Yine aynı şekilde bulmak isteyen arkadaşlarımız da akademik yayınlara baktığı zaman Google üzerinden bulabilir bunları. aslında o kadar kapalı bir durum değil. Ancak bilemiyoruz yani bu tarafta nasıl bir çalışma yaptıklarını. Çünkü onların iç yüzünü bilmiyoruz ama biz ne yaptığımızı biliyoruz.
ENAG manşet enflasyon için aylık 11.93, yıllık %142.63 dedi. Hoş geldin, evet. Hiper enflasyon diyoruz. Yerli ve milli. Bilerek, isteyerek bu sürece geldik. Ne dersiniz?
Doğrudur Melih Hanım. Şöyle bir şey var. Zaten hiper enflasyonun genel tanımı %200'ler seviyesi olarak adlandırılıyor. Bizim bulduğumuz veriler de artık giderek bu rakama doğru yaklaşmakta. Zaten aylardır bu konu hakkında uyarmaktayız grup olarak. Ya bu ay mesela çok önemli bir durum vardı. Sağlık harcamaları. Bilmiyorum dikkatinizi çektiniz mi?
Çektim.
Evet, sağlık harcamalarında çok yüksek bir artış var. Neredeyse %78'lik bir artışa tekabül etti işler. Yani çok yüksek bir şekilde geliyor artık. Yani sektörel bazda da değil. Yani genele yayılan bir şekilde gidiyor artık enflasyon. Zaten bizim de korkumuz yani bu genele yayılmanın daha da artması. Yani şu anda TÜİK'in açıkladığı pakette de şöyle ben size verilerle söyleyeyim. Yani 409 maddeden toplamda şu an incelenen 69 maddesi düşmüş. Yıllık olarak bahsediyorum. 27 maddesi sabit kalmış. 313 maddesi de tamamen enflasyonla birlikte yükselmiş durumda maddelerin. Yani bütün genele yayılmış görünüyor burada da.
Yani yapışkan enflasyon tehlikeli bir hal alıyor değil mi?
Tabii ki. Tabii ki.
Peki şimdi verileri veriyoruz, konuyu biliyoruz ama benim kafam karışıyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi neydi?
%5, %5 Melih Hanım.
%5 Merkez Bankası'nın hedefi idi. Şu an için TÜİ'yi alırsak %61 enflasyon. Kaç kat gelmiş fazla? 12
tabii
kat.
Tabii ki de 12 kat. 12 kat.
Peki 12 kat. Nasıl olur? Benim aklım almıyor. Çözüm ne? Ne yapabiliriz biz?
Bunda ben aslında şu tarafa da bakıyorum. Yani para politikasında gülen yol haritasıyla da ilgili bazı şeyler. Yani şu anda M1 para arzındaki açıklanan en son rakam 2.3 trilyon civarıydı galiba bildiğim kadarıyla. 2.3 trilyon TL. M1 para arzı dediğimizde doğuşundaki para artı işte vadesiz mevduatların toplam olarak geçen en basit anlamda paranın arzı konusu. Bu geçen sene neredeyse geçen seneye göre %100 konumunda bir artış var. Yani bunu da zaten bizim bulduğumuz rakamlarla birlikte de teyitleyebiliyoruz. Yani tamamen veriler üzerinden konuşuruz aslında Melih Hanım.
Yani rakamlar yalan söylemiyor değil mi?
Tabii ki de matematik hiçbir zaman yalan söylemez.
Matematik bir akıl lazım. Peki çözüm ne? Ne yapmamız lazım bizim? Yani bu kadar yüksek bir enflasyon, hem talep enflasyonu, hem maliyet enflasyonu, hem de yapışkan. Çok tehlikeli değil mi bu?
Evet, evet. Maliye politikaları. Şu anda ilk benim aklıma gelen maliye politikaları, daha sonrasında para politikalarında dünya endeksi bir biçimde ilerlemesi. Tabii ki de şunu da anlıyorum ben, hükümetin zorlandığı şu anda konulardan bir tanesi de dış tarafta yaşanan savaş durumları. Bunların da etkisinin olmadığını tabii ki de yatsımak yanlış olur.
Peki özellikle Rusya-Ukrayna geriliminin etkisini enerji fiyatları üzerinden bu ayki enflasyon sepeti içinde gördük mü?
Tabi ulaştırma rakamlarında biz bunu hesapladık zaten. %15.68 bir artışın olduğunu orada teyit ettik.
Peki Ramazan öncesi yapılan zamların tümünün yansımasını görebildik mi?
Yok, henüz değil, henüz değil. Ramazan sonunda muhtemelen, yani önümüzdeki ay bunun yansımalarını göreceğiz gibi geliyor.
Nisan özellikle Mayıs'a geldiğimizde, Nisan enflasyonu açıklandığında kavurucu dediğimiz enflasyonla mı karşılaşacağız?
Öyle görünüyor Melih Hanım, çünkü eğri olarak baktığınız zaman, eğim olarak baktığınız zaman çok dik bir eğri şeklinde gitmeye başladı durum. Bu durum bizleri de çok fazla korkutuyor açıkçası.
Peki ENAG bu konuda farklı bir yaklaşımla Türkiye'yi bilgilendiriyor. Bunu çok değerli buluyorum ben ama çözüm önerileri bizim için çok değerli. Ne yapması lazım Türkiye'nin?
Yapısal reformlar Melih Hocam ya. Yani şu anda yapısal reformların üzerine gidilmesi lazım. Bunu Burak Hoca söyledi, Mahfi Hoca söyledi, Veysel Hocam söyledi. Aslında herkes söyledi ancak dinlenmiyor biliyorsunuz. Yani yapısal reform dediğimiz zaten önce hukuk sisteminin tekrardan ele alınması. Çünkü yatırımcı güven istiyor bu ortamda. Yatırımcıların şu anda yatırım yaptığı çerçeveye baktığımız zaman en düşük seviyelerine geldiğini görüyoruz Borsa İstanbul tarafında. Yani bunlar... Bilemiyorum yani bunların düzeltilmesi için komple bir reform paketi gerekiyor açıkçası.
Yepyeni bir reform paketi, yepyeni bir kadro gerekiyor. Açık ve net söylüyorum ben. Yanlış mı söylüyorum? Lütfen bana fikrinizi söyleyin. Bu ekonomi kadrosu, bu Merkez Bankası kadrosuyla bu işi çözmemiz mümkün görünüyor mu?
İlla ki işlerinde iyi insanlar var, işini liyakatıyla yapan insanlar var. Ben öyle düşünmüyorum açıkçası. Ancak şu anki yönetim biçimimizle alakalı belki de durumlar sorgulanmalı. Yani bunun bütün hepsinin genele yayılan bir şekilde enflasyonun yayıldığını görüyorsak, oradaki durumların da yine aynı şekilde genele yayılmasıyla alakalı.
Yani
burada ben kadrolar değişse de eğer sistem değişmeyecekse nasıl bir yol haritası çizilebilir bilemiyorum. Tabii o bu siyasilerin konusu biraz da daha çok veselerle ilgilendiğimiz için.
Biliyorum ben çok siyasi bir yaklaşımla sormuyorum ve beni de çok fazla o konularla ilgili yorum ve değerlendirme ilgilendirmiyor. Ama tabloya baktığımda bir ülkede politika faizi %14 olursa, manşet enflasyon %61 olursa, bu ülkede Merkez Bankası %5 enflasyon hedefi koyarsa biz nasıl çıkarız işin içinden? Yani gitmeyen, yürümeyen bir para politikasını konuşuyoruz değil mi?
Anlıyorum, anlıyorum sizleri. Doğrudur, doğrudur. Yani şu anda zaten para politikası tarafıyla yönetilemeyecek bir durumdayız. Yani orada sadece tek başına alacak kararların bizi bir çıkar yolu ulaştıracağını düşünmüyorum ben açıkçası.
Peki özellikle ENAG'ın yaptığı çalışmada sağlık harcamalarına dikkat çektiniz. Başka dikkati çekmek istediğiniz...
Ulaştırma harcamaları da yine aynı şekilde artmış görünüyor. Genel olarak... Yani fiyatların genel seyri itibariyle zaten o yapışkanlık etkisiyle birlikte hepsinin birbirine artık entegre bir şekilde yükseldiğini görmekteyiz.
Yani 90'lı yılların ortasında 95'lerde yaşadığımız hiper enflasyonlu döneme benzer bir dönem mi?
Tabii kıyaslanabilir. Bu dönemlerle kıyaslanabilir.
Çünkü ben o dönemlerde de gazetecilik yapıyor idim ve bu hiper enflasyonu anlatmaktan, enflasyonla uğraşmaktan çok takatimiz kalmamıştı. Gene aynı sürece girdik. Öyle görüyoruz ve size teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Kolay gelsin diyoruz. Sözü uzatmıyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bu defa konuğumuz, ikinci bir konuğumuz var. Niye diyeceksiniz? Çünkü enflasyonu detaylarıyla konuşacağız. ENAG sağlık harcamalarına özellikle vurgu yaptı. Ulaştırmaya vurgu yaptı. Niye ulaştırmaya vurgu yapıyor? Aslında enflasyon sepetine şöyle kısaca bir göz atalım. Türkiye İstatistik Kurumu'nu yılda bir kere anket düzenliyor biliyorsunuz. Türkiye'deki harcamaların ortalamasını yansıtıyor bize ve o anketler üzerinden çalışma yürüyor. Baktığımızda TÜİK sepetine de gıda ve alkolsüz içeceklerin payı %25.32. Sepetteki en önemli pay oraya ait. Ulaştırmanın payı 16.80. Konutun payı 14.12. Yani beslenme, barınma ve yolculuk gibi temel giderler bizim için çok önemli. Tabii bir noktaya dikkat çekmeliyiz. Gelir azaldıkça zorunlu harcamalara para gidiyor. Niye? Gıda harcamalarında artış görüyoruz. O yüzden ben diyorum ki TÜİ'ye lütfen bize asgari ücretli için ayrı, emekliler için ayrı geçinme endeksi getirin ve bu geçinme endeksi üzerinden daha sağlıklı değerlendirmeler yapalım. Konuğumuz Doktor Artunç Koca Balkan, kendisi finans ve iletişim danışmanıdır. Artunç Koca Balkan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. İyi programlar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ ol. Nasılsınız?
Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Nefes aldığımız sürece her zaman umudumuz ve mutluluğumuz daim olacak inşallah.
Peki, hoş geldin hiper enflasyon yolculuğu dediğimizde ne söylüyorsunuz?
Vallahi şunu söylüyorum. Ben bu enflasyonla mücadele konusunda yapılan yanlışların bu kadar fark edilmeden veya farkında olunup da göze alınmaya devam etmesini hayretle karşılıyorum. Çünkü Türkiye çok önemli bir yere geldi. Eskiden iktidarlar enflasyonu seçip bir şekilde büyümenin de enflasyonla birlikte yürümesini seçim kazandırır diye düşünürlerdi. Şimdi Türkiye öyle bir noktaya geldi ki hem yüksek enflasyon hem de biraz önce sizin söylediğiniz gibi harcanabilir gelirin düşmesine bağlı olarak ciddi bir durgunluğa doğru gidiyoruz. Yani esasında hiper enflasyon ve bir durgunluk stagflasyon yolculuğu başladı ve bu geri döndürülemez bir noktaya doğru bizim çok hızlı gittiğimiz maalesef bir girdap haline geldi diyebilirim.
Bu çok önemli. Hem durgunluk hem hiper enflasyon ve yüksek enflasyonla büyüme, işsizlik ve açsızlık. Şimdi kafamız karışmasın. Bizim çıkış yolumuz ne olmalı? Ne yapmalı Türkiye? Yani bu kadar çok rakamları ve alt ürünleri konuşmak istemiyorum ben. Çözüm ne? Nasıl çıkabiliriz? Dinleyen dinler. Ama Türkiye bir yerde çıkmak zorunda, öyle değil mi?
Kesinlikle. Yani şimdi bakın, bu işin geçmişi ta mali kural uygulamasından geliyor. O zaman kendilerinin bir bakanı olan Sayın Ali Babacan, şimdi de başka bir partinin genel başkanı, bir mali kural koymamız gerektiğini söylemişti. O zaman AK Parti bu mali kurala karşı çıktı ve Ali Babacan'ın da yolculuğu, ayrılış yolculuğu başladı AK Parti'den. Ne demek bu? Eğer biz mali kural koyar ve devletin bütçeden harcamalarını bir kontrole bağlarsak seçim kazanamayız düşüncesi vardı. Şimdi bu seçim kazanamayız düşüncesi bugün de devam ediyor. Ankara, İzmir, İstanbul gibi büyük belediyeler kaybedildikten sonra mevcut hükümet harcamaları bütçe üzerinden yapıyor. Bütçe üzerinden harcama yaptığınız zaman parasal genişleme yapıyorsunuz. Parasal genişleme de enflasyona neden oluyor. Yapılacak şey bu parasal genişlemeyi geriye çevirmek. Yani ayağını yorganına doğru göre uzatmak. Ne demek bu? Bir taraftan faiz arttırımı, ki şu anda faiz arttırılması tek başına hiçbir işe yaramaz. Öte yandan bütçede denkliğe doğru bir seçim yapılması lazım. Bu da harcamaların kısılması anlamına geliyor. Bunları yaptığı takdirde Türkiye'de enflasyon çok hızlı şekilde düşecektir. Ama ben Sayın Bakan'ın bugünkü açıklamalarından da anlıyorum ki enflasyonda sanki bu ay gelen rakamla birlikte bir aşağı düşüş varmış gibi gözüküyor. Dünyada ilk 5 ekonomi içerisindeyiz bu kadar yüksek enflasyonu olan. Şu anda ne yapılıyorsa onları yapmamak bile enflasyonu düşürmek açısından Türkiye'de çok önemli bir kazanım haline gelir. Enflasyon nedenidir falanı filanı bırakıp Türkiye'de bir şekilde harcamalara dem vurulması, harcama tarafında biz kredi garanti fonuyla bir şekilde ekonomiyi besleyecek veya kendi seçmenimize destek olacak bir şekilde davranmaktan vazgeçersek eğer, Türkiye çok hızlı şekilde enflasyondan uzaklaşabilir. Ama bu enflasyonun kalıcı olarak düşürebilmesi açısından Türkiye'nin hem mali kuralı, yani harcamaları azaltması, hem de faizleri bir miktar azaltarak tasarrufa teşvik etmesi gerekir, başta devleti.
Peki ben şimdi sizi dinlerken bir anda MÜSİAD Başkanı'nın çok değil 3 gün önce yaptığı açıklamaya takıldım. Dedi ki kredi garanti fonu 60 milyar TL açıklanmıştı, yetersiz dedi. Pandeminin ilk zamanında açıklanan miktar gibi bir miktar gelmesi lazım dedi. Bunu nasıl karşılayacağız?
Vallahi bu bakış açısı tabii çok enteresan. Bakın Türkiye pandemi öncesinde yabancı yatırımcıların hepsini gönderdi. Biz nasıl olsa turizm gelirleriyle birlikte bir kapalı ekonomi gibi devam eder, işimize bakarız diye düşündü. Pandeminin gelmesiyle birlikte çok ciddi bir turizm kaybı, ki 40-50 milyar dolardan bahsediyoruz. Mevcut kafalarındaki ekonomi yönetiminin projeyi engelledi. Yani proje neydi? Bir şekilde biz yurt dışından eğer paraya ihtiyaç duymaz, turizm gelirleriyle birlikte dövizi baskılayabilirsek bir şekilde enflasyonu da büyümeyi de istediğimiz yerde tutarız. Bu gerçekleşmedi. Ve bununla birlikte Covid belki de ekonomik aktivitedeki yavaşlama ile birlikte gelirleri bir taraftan götürürken bütçe harcamalarının artmasına neden oldu. Çünkü hem bir tarafta vergi gelirleri düşüyor, bir taraftan da Covid'in yaratmış olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmanız için para gerekiyor. Şimdi bunun aynısı Ukrayna olayı ile birlikte gerçekleşiyor. Yine turizmden ciddi bir kayıpla karşı karşıya kalacağız ve elimizde döviz yok. Dövizi baskılamadığımız için kur yukarı gidecek. Siz bu ortamda bir şekilde bütçe harcamalarını da arttırarak eğer ekonomik aktiviteyi veya işte MÜSİAD üyelerini de destekleyecek bir hareket içerisinde olursanız bu geçici olarak onlara para vermeniz anlamına gelir. Bakın daha yılbaşında yapılan zamlar asgari ücretin erimesiyle birlikte Mart ayında ortadan kalktı. Dolayısıyla MÜSİAD'ın bakış açısı bence hani daha önceki başkanın açıklamalarını ben hatırladığımda daha doğruydu diye düşünüyorum. Nail Bey ne demişti? İşler iyi giderken Nail Oltak, orta gelir tuzağından uzaklaşmamız lazım. Türkiye yapısal reformları yapmak, enflasyonla kalıcı olarak vedalaşmak yerine hep günü kurtarmak istiyor. Ben Sayın MÜSİAD Başkanı'nın da bu açıklamalarını doğrusu kısa vadede evet belki de bir can suyu olarak bütçe harcamalarından karşılanabilir bu ama bu sürdürülemez ve boşa giden zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir enflasyon ortamı ile birlikte bir kayıp olur diye düşünüyorum. Bunu Türkiye'de normalde Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin harcama imkanı yoktur. Bu bütçe zannediyorum ki bir şekilde Cumhuriyet tarihi açısında en yüksek açığın verileceği bir bütçe haline gidecek eğer bu şekilde istekler karşılanırsa.
Çok önemli ve çok hassas bir konu. Başımıza ne geliyorsa ikiz açıktan geliyor. Bir taraftan cari açık korkusu yaşıyoruz. Bir taraftan bütçe açığı korkusu yaşıyoruz. Ama bugün o kadar güzel özetlediniz ki bütçe üzerinden harcamaları deli gibi yaparak aslında rekor bir bütçe açığıyla karşılaşacağız. Bir tahmininiz var mı, öngörünüz?
Vallahi şimdi rakamlarla ilgili bir tahmin yaparken şunu çok önemsiyorum. Mesela ben size başka bir tahminimi söyleyeyim hemen. %50 civarında bir enflasyon rakamından bahsediliyor bu sene için.
Yıl ben sonu %54.
Evet, ben %65'in altında bir enflasyon rakamı olacağını düşünmüyorum. Bunu söylerken daha elimde tahmin edilebilir veriler var. Ama bütçe açığıyla ilgili bir şey söylemem için bir şekilde verilerin önümüzdeki dönemde nasıl bir bütçe harcaması yapılacağını bilmem lazım. Bakın bu sene biz bütçe cari açıkta fazla vereceğiz derken şu anda eksi 20-30 milyar dolarlık cari açıklardan bahsediyoruz.
Çünkü 28 yani, milyar dolara geldi mi cari açık?
Evet yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın ya sizinle program yapmak o kadar kolaylaştırıyor ki işimi. Biraz önce sorduğunuz ikiz açıklar meselesi. Biz cari açığı azaltacağız diye bir yeni ekonomi programı yarattık. Şu anda hem cari açık hem bütçe açığıyla karşı karşıyayız. O yüzden hani cari açık ya da bütçe açıkla ilgili bir tahmin yapmak çok zor. Bu iyi olacak ya da işte doğru yönetilecektir şeklinde bir tahmin zorluğundan kaynaklanmıyor. Nasıl yaratıcı şeyler yapılacak da önümüzdeki dönemde ne kadar bir parasal genişleme olacak da biz neyle karşı karşıya kalacağız? Ben bunu tahmin edemiyorum. Ama tek bir tane veri var. O tek veri bizim her şeyimizi gösteriyor bence. O veri de enflasyon verisidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin enflasyon verisi. Buradan ben hakikaten izninizle Sayın Bakan'a da sesleniyorum.
Ben de sesleneceğim daha. Devam.
Lütfen bakın. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Sayın Hazine Maliye Bakanı, bundan sorumlu bir bakan, enflasyonla mücadele ediyoruz ve bakın biz faizi düşürdük, faizi düşürdüğümüzde de enflasyonu düşürebildiğimizi ispat ettik gibi şeyler lütfen söylemesin. En büyük ihtiyacımız olan inandırıcılıktır, güvendir. Bu hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından hem de Türkiye'ye yatırım yapacak ve yatırım yapmış uzun vadeli yatırımcılar açısından, Türkiye'nin dostları açısından lütfen yani bu veriler enflasyonda bulunduğumuz seviye yani %65'lere, hadi biz bilemedik %50'lere düşse bile çok ciddi bir enflasyondur. Türkiye %50 enflasyonla iyi bir ekonomidir demeyiniz. Lütfen biz enflasyonla mücadele etmek için şunu şunu yapacağız deyin. Yoksa bu enkazın altında herkes kalır. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan, vatanını seven bir evlat olarak söylüyorum bunu. Bu veriler Türkiye'de lütfen ama lütfen geri dönülmez bir durgunluk ve enflasyona doğru bizi götürüyor. Lütfen önlem alın efendim. Bunu söylerken gerçekten hicap duyuyorum. Bu enflasyonu Türkiye, böyle bir enflasyonla anılmayı Türkiye asla ve asla hak etmiyor.
Zaten yurt dışına baktığımızda da dünyada bir enflasyon korkusu var. Bunun dışında durgunluk korkusu var. Ve böyle bir dönemde kasasına döviz girişi gerçekten sorunlu olan bir ülkedeyiz, öyle değil mi?
Ya evet, maalesef. Şimdi burada da iki konuyu belki altını çizerek söylemek lazım. Bunlardan bir tanesi, mesela Amerika enflasyonundan bahsedersek, Amerika'nın enflasyonu parasal genişlemeden ziyade lojistik sorunlarından kaynaklanıyor. Ve Amerikan Merkez Bankası dahil, ki rezerv para olarak parasını kullanan bir ekonomi bile, enflasyonla mücadele için faizleri arttıracağını söylüyorsa eğer, bu bizim enflasyonla mücadele için bir şeyler yapmamız gerektiğini gösterir. Bizim dışımızdaki, bakın Rusya dahil, ki büyük bir sorunla karşı karşıya bu olup bitenlerden dolayı, yine de Rusya Merkez Bankası faizleri arttırıyor. Enflasyonla mücadele için yapması gerekeni yapıyor. Ayağını yorganına göre uzatıyor. Biz bunu yapmıyoruz. Biz bunu yapmadığımız takdirde bu sorunu önümüzdeki dönemde hem yurt dışından ithal ettiğimiz enflasyon, çünkü kur, enerji fiyatları ve gıda fiyatları ile ithal ediyoruz bunu, hem de finansman maliyetinin artmasına bağlı olarak, çünkü bizim yurt dışından finansmana ihtiyacımız var. %8'in üstünde bir şekilde bir Eurobond borçlanması yapan bir...
8,5'la borçlanıyoruz, 8. İçim kan ağlıyor.
Evet, Türkiye'nin yarınları, Türkiye'nin gelecekteki gelirleri bugüne çok ciddi bir faiz ödemesiyle birlikte harcanarak yok ediliyor. O yüzden bu ortamda yapılacak olan şey döviz stoğunu arttırmaktır. Dövizi baskılamak için elinde olmayan dövizi satmak değildir.
Elimizde olan dövizi açık ve net, adına KKM dediğimiz kur korumalı mevduatla terbiye yolunu seçtik. Bu çıkmaz sokak yeni ekonomi programı olamaz. Bu çıkmaz sokak enflasyonla mücadele programı olabilir mi?
Olamaz. Yani yapılmaya çalışılan şey, baştan da söylediğim gibi, bütçe harcamalarını devam ettirebilmek için kuru bastırarak enflasyonu bir şekilde kontrol etmeye dayanıyor. Bunun için sizin ciddi şekilde döviz elde ediyor olmanız lazım. Yani Melih Akur'un Artunç Kocabalkan'a sattığı, Artunç Kocabalkan'ın Merkez Bankası'na verdiği, Merkez Bankası'nın kamu bankalarına verdiği, kamu bankalarının özel bankaların disponibilite muzam karşılıklarıyla oynayarak dövizi tutmak için sattığı döviz altakke verkülahtır. Bizim aramızdaki döviz kazancına değil, dövizin bir şekilde el değiştirmesine değil, yurt dışından döviz kazanmaya ihtiyacımız var ki elimizdeki döviz miktarını arttıralım ve buna bağlı olarak döviz piyasasında arz talep dengesini oluşturalım. Şu anda elimizde olmayan dövizi satmaya çalıştığımız için kuru geçici olarak baskılıyoruz. Kuru geçici olarak baskılıyor olmak bir başarı olarak sunuluyor. Sanki bir örtülü kontrol edilen bir dalgalı kurla gitmeye çalışıyoruz gibi gözüküyor. Bu sürdürülebilir bir hikaye değildir. Enflasyonla mücadele edilmesi için geçici önlemler değil, en alttan en yukarıya kadar hem tasarruf edilmesini hem de parasal genişlemenin durdurulması gerektiğini tekrar etmek istiyorum bu noktada. KKM, hükümetin geçici olarak kendini kur üzerindeki baskıyı azaltmak için elde etmiş olduğu ya da ortaya çıkarmış olduğu bir şeydir. Ama bu önümüzdeki dönemde enflasyona karşı koruma sağlamadığı için bütçe açığını giderek arttırdığı için sizin de söylediğiniz gibi ikiz açıkla birlikte çok ciddi bir ekonomik durgunluk ve enflasyonu beraberinde getirecektir.
Peki vatandaş ne yapmalı? Vatandaş asgari ücretli, asgari ücretin altında ücret alan ciddi bir kesim var. İşsizlik ciddi bir sorun. Vatandaşın alım gücü düşüyor ve zorunlu harcamaların dışındaki tüm harcamaların yavaş yavaş ötelendiğini görüyoruz. Ne yapmalı? Ne yapacak vatandaş?
Vallahi şimdi hani biraz önce de söyledim. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir sistem var ortada. Bu isteyerek ya da istemeyerek buraya doğru evriliyor. Bütçeden verdiğimiz yardımların esasında ya da asgari ücret artışlarının enflasyona ne kadar hızlı yenildiğini görüyoruz. Önemli olan olumsuzluk şurada. Bir, Türkiye dünya büyümesi açısından bakıldığında ortalamanın altında bir büyümeyle karşı karşıya kalabilir. Yani biz bir taraftan enflasyon yaratıyoruz, öte yandan büyümeyi elde edemiyoruz. Vatandaşın bu noktada gelir dağınımının bozulmasına bağlı çok ciddi bir zorlukla karşı karşıya kalacağı gözüküyor. Tasarruf edemeyenler açısından bence söylenecek hiçbir şey yok. Harcanabilir gelirin düşmesine bağlı olarak önümüzdeki dönemde bunun tüketici davranışlarını ya da siyasetle ilgili seçimleri çok etkileyeceğini düşünüyorum. Vatandaşa bu noktada hani elimde sihirli bir değnek olsa, şunu yapsa bunu yapsa diyecek bir şeyim yok. Parası olanın daha zengin olduğu, parası olmayanın ise daha fakir olduğu bir sistemle karşı karşıyayız. Zaten parası olanlar açısından da bakıldığında reel faiz elde edebilecekleri bence birkaç tane enstrüman var. Bunlardan bir tanesi hisse senetleri piyasası olabilir. Orada belli yatırım araçları var. Özellikle dövizle satış yapan ihracatçı şirketler, bunda enerji, özellikle demir çelik sektörü ya da perakende sektörü ön plana çıkabilir. Önümüzdeki dönemde ben bankacılık sektörünün de bu açıdan çok ciddi para basan bir sektör olduğunu görüyorum. Onun dışında vatandaş zaten ya gidiyor ikinci el araba alıyor, ya ulaşabiliyorsa ev alıyor veya işte altın yatırımı yapıyor. Bunlar doğru yatırımlardır. Ama asgari ücretli açısından bakıldığında ben önümüzdeki dönemde maalesef daha zor günlerin onları beklediğini söylemekten öteye bir şey söyleyemeyeceğim.
Yani asgari ücretli bir maaş düzenlemesi ve ikinci artışı bekleme hakkına sahip gibi geliyor, değil mi?
Kesinlikle, ama bu da onların bence derdine deva olmayacak. Çünkü enflasyonun bu kadar yükseldiği ve yükselmeye devam ettiği ve önlemek için herhangi bir önlemin alınmadığı bir ortamda çok kısa süreli bir nefes alabilirler. Ama o nefesin kendilerini bir yere götürmesi imkanı yok. Kemer sıkmaya devam gibi gözüküyor asgari ücretli açısından durum.
Peki sağ olun diyoruz ama bizim enflasyonla mücadele etmekle zorunlu olan kurumumuz Merkez Bankası niye enflasyonla mücadele etmez sorusunu sormadan geçemeyeceğim. Sağ olun diyorum Artunç Kocabalkan. Sağ olun, görüşmek üzere. Merkez Bankası'nın görevi enflasyonla mücadeledir. Yasasının 4. maddesi fiyat istikrarı der, fiskal istikrar der. Görev bu iken niye görev yapılmaz bilmiyorum. Ve bugünkü enflasyon sepetine baktığımızda tüfe, manşet sepette elbette gıda, elbette ulaştırma ve konut çok dikkat çekiyor. Bu zorunlu harcamaların yer aldığı sepet görüyoruz etkisini, kavuruyor. Dolayısıyla diyoruz ki işimiz hiç kolay değil. Lütfen, lütfen şovu bırakın. Lütfen popülist söylemleri bırakın. Bir şeyin yandaşı ya da karşısında olmak değil. Biz gazeteci olarak işimizi yapıyoruz ve diyoruz ki lütfen önlem alın. Görevinizi yapın, bu böyle gitmez. Ve sözü fazla uzatmıyoruz. Niye diyeceksiniz? Çünkü sosyal medyada bir göz atıp sonra iyi insan olmanın niye bu kadar önemli olduğunun altını çizmek zorundayız. Gelin sosyal medyaya göz atalım. Sonra konuklarımızla bambaşka bir konuya bakalım.
Sosyal medya gündemi.
Uğur Gürses, aylık ücret, maaş, yevmiye, gelirle Türk Lirası tasarruf, emeklilik fonu alacaklar. 3 ayda bunların satın alma gücünün yaklaşık 4'te 1'i eridi. Son 20 yılda böyle hızlı bir kayba tanık olunmadı. Bunu yaratanlar düzeltilmesini de engelliyor, erteliyor. Emre Alkin, sürpriz yok, sıkıntı daha da büyüyor. İris Cibre, TÜİK enflasyonunda ekonomik krizdeki Surinam'ı geçerek 6. sıraya, ENAG enflasyonundaysa yıllardır savaşta olan Suriye'yi geçerek 4. sıraya yerleştik ve tüm bu sefaleti yaratan 5 market öyle mi? Hadi oradan. Sosyal medya gündemi.
Sosyal medyanın gündeminde de farklı farklı konular var. Ama bizim gündemimizde iyi insan olmak var. İyi insan olacağız ve bu ülkede 84.6 milyon nüfuslu bu ülkede dezavantajlı gruplar dahil herkesi kucaklayacak bir anlayış ve vizyonla yolumuzu sürdüreceğiz. Bu defa konuğumuz Sema Güral Sürmeli. Kendisi Kütahya Porselen'in yönetim kurulu başkanı ve kendisiyle iyi insan olmayı konuşuyoruz. Niye diyeceksiniz? Niye'nin yanıtını Sema Güral Sürmeli'den alacağız. Sema Hanım.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar. İyi insan olmak niye sorusunun yanıtını sizden almak istiyorum. Çünkü bugün beni çok duygulandırdınız, çok etkilediniz. Bugün sabah birlikteydik. Niçin iyi insan olmak gerekir? Niçin dezavantajlı grupları kucaklamak gerekiyor? Aktarır mısınız?
Meryem Hanımcığım, iyi akşamlar diliyorum. Ben Eskişehir'e geldim bile. Eskişehir'den sevgilerimi gönderiyorum. O kadar güzel şeyler söylediniz, onurlandırdınız ki aslında niye iyi insan olmanın cevabı belki niye biz bugün birlikteydik ondan bahsederek anlatırsak faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki 2 Nisan otizm farkındalık günüydü ve o gün birçok söylemlerde bulunduk. Birçok farkındalıklar yaratmaya çalıştık. Oysa ki otizm tanısı konmuş çocuklarımız ve onların ailesinin şöyle bir beklentisi vardı bizlerden. Sadece bir gün değil, geri kalan 364 günde de bizi duyun, görün, hissedin ve bizim yanımızda olun diyorlardı bize. İşte bu nedenle biz bugün birlikteydik. Kıymetli dostum ressam İsmail Acır'ın tasarlamış olduğu ve Kütahya Porselen'in üretimini üstlendiği fincanların gelirinin TODEV'e, yani otizmle mücadele eden eğitim vakfına aktarılacağını bugün hep birlikte bir lansmanla duyurusunu yaptık. İşte iyi insan olmak aslında bugün birbirinden farklı kişilerin aynı ortamda bulunup aynı duyguları hissetmesi ve evet biz sizin farkındayız, otizmin farkındayız. Türkiye'de az önce sizin söylediğiniz gibi yaklaşık 85 milyon insan yaşıyor. Ancak bunun 1,5 milyonu otizmli kardeşlerimiz. Ve bunların elbette aileleri var. Ve bir sosyal yaşantıları var. İşte biz tüm bunlara farkındalık yaratmaya çalıştık. Bugün siz de bizi yalnız bırakmadınız. Bizimle birlikteydiniz. Kalbinizle, gönlünüzle bize enerji verdiniz. Bu anlamda da size teşekkür etmek
istiyorum. Sağ olun. Bizim görevimiz, işimiz ama biz mış gibi değil, bu işi inanarak yapan herkesi kucaklamalıyız diye düşünüyorum. Özellikle otizmli insanımıza kucaklamanız nereden? Ne etkiledi sizi?
Aslında bugün bu soru bana çok soruldu. Bu kadar yakın hissediyor olmanızın sebebi ailenizde böyle bir tanının olması mı diye. Hayır, böyle bir şey ailemizde yok. Ancak otistik çocuğu olan birçok arkadaşım var. Ayrıca hem Kütahya'da hem Eskişehir'de özel çocuklara eğitim veren okulları olan dostlarım, arkadaşlarım var. Haliyle onların yapmış oldukları etkinliklere fazlasıyla katılıyorum ve o etkinlikler esnasında hem çocuklarımızın bu özel durumlarını hem de ailelerin yaşadığı sıkıntıları o kadar yakından gözlemleme imkanı oluyor ki bu aslında yaşadığım ve içinde hissettiğim duygular belki benim bu tür projelerde yer almam için faydalı oldu. Bazen biliyorsunuz ki bazı şanssızlıklar ya da zorluklar başkalarının şansı ya da kazancı olabilir. Buna bu şekilde yaklaşmak lazım. Aslında yeri gelmişken bahsedebiliriz belki. 2 sene önce Kütahya'da özel eğitim alan çocuklarımıza şöyle bir soru sormuştuk. Bize hayalinizi çizin, biz de o hayallerinizi gerçekleştirelim dedik. Öylesine masum, öylesine basit. Normal şartlarda bizim çocuklarımızın günlük yaşantılarında yaşadıkları ya da sahip oldukları şeyleri istiyorlardı ki beni en çok etkileyenlerden birisi mutlu olmak istiyorum. Bunun resmini çizmiş çocuğumuz ya da elma ağacı dikmek istiyorum. Bu kadar basit şeylerdi aslında onların ulaşmak istedikleri hedefleri. Dolayısıyla onlar hayallerini bize çizdiler. Biz de o hayalleri 81 çocuğumuzun hayalini gerçekleştirdik. Önümüzdeki 23 Nisan'da da bu hayalleri tekrar onlarla birlikte yaşayıp diğer çocuklarımızla birlikte büyük bir 23 Nisan şölenine, şenliğine hazırlanıyoruz. Yani biz şunu söylemeye çalışıyoruz Melih Amin'cim, bu çocuklarımızın varlığını hepimiz bilelim. Onların toplumdaki zorluklarını hepimiz fark edelim. Hem çocuklarımız için hem de aileleri için onlara daha konforlu, farkındalığımızın olduğu, yadırgayan, eleştiren gözlerle değil, kucaklayan, sarıp sarmalayan gözlerle bakabilmeyi aslında bugün daha çok konuştuk. Herhangi bir hastalık tanısı, herhangi bir tıbbi, biliyorsunuz bugün öyle bir ortam yoktu. Sadece onların sıkıntılarını fark edelim, görelim ve duyuralım. İşte sizler gibi kıymetli basını içinden olan dostlarımızla bu ihtiyaçlarını duyuralım istedik. Bundan sonra da umut ediyorum ki herkes daha kucak açacak.
Bu hemen araya gireceğim. Siz bu yolculuğa çıktınız ama ben otizmle ilgili böylesine farkındalık projesini geniş kapsamlı ilk kez görüyorum. Siz sonuçta çok büyük bir grubun tepesinde olan bir isimsiniz. Gönüllü olarak o duyarlılığınızla kucaklamaya çalışıyorsunuz. Bunun yanında yerel yönetimlerin de yer alması gerekmiyor mu?
Şöyle ki benim o az önce bahsetmiş olduğum projeyi biz Kütahya'da yerel yönetimlerin tamamının katıldığı, belki de ilk kez bu kadar bir arada olabildikleri bir etkinlik olarak yapmıştık. Ve inanın o zaman hem Kütahya halkı hem de basın bile şaşırmıştı. Uzun yıllardır bütün protokolün bir araya geldiği ilk etkinlik bu diye. Öylesine ki valimizden belediye başkanımıza, jandarma alay komutanından Tugay komutanına, tüm kurum ve kuruluşların, emniyet müdürümüzün, sağlık müdürümüzün, herkesin işin içerisinde olduğu bir etkinlikti. Onda hepimiz şunu yaşadık. Evet, biz bir araya geldiğimizde, güçlerimizi, enerjimizi bir araya getirdiğimizde hem otistik çocuklarımıza, hem Down sendromlu çocuklarımıza, hem öğrenme geriliği olan, diğer rahatsızlıkları olan çocuklarımıza kucak açabiliyoruz. Bunu yaptık. O zaman yük de daha az oluyor, biliyor musunuz? Herkesin işin ucundan tuttuğu zaman maddi manevi yük daha az oluyor. Bunu gördük ve bu gerçekten Kütahya'ya, Kütahyalı'ya, bu özel çocuklarımıza ve ailelerine çok iyi geldi. Şimdi yarın tekrar Sayın Valimizle bir toplantımız olacak önümüzdeki projelerimiz için. Ve inanın bütün iller bu şekilde koordine olursa eğer her anlamda kurumlara düşen sorumluluk da aslında azalıyor. Hepimize düşen mutluluk payı da artıyor. Bu nedenle aslında belki de işin bir yerlerinden tutmak gerekiyor. Bugün sizin de dediğiniz gibi gelen birçok konuğumuz bu konuda ne kadar az şey bildiğini fark etti. Oysa ki televizyonlarda bunlardan bahsediliyor, gazetelerde bunlardan yazılıyor ama sadece bir gün. İşte o özel gün hangi günse o gün bahsediliyor. Biz bunu sürekli hale getirme gayesindeyiz. Çünkü çocuklarımızın yaşantısı diğer geri kalan günlerde de devam ediyor. Bu nedenle de biz bugün de tohumlarını attığımız gibi bu farkındalık projelerini sürekli dile getireceğiz. Sürekli güçlerimizi birleştireceğiz. Bugün biliyorsunuz ki farklı farklı başka konulara da değindik. Ne dedi otizm tanısı konmuş çocuklarımızın aileleri? Bu tür ailelerde boşanma oranları, evet, da çok
Onu soracağız. Ancak ben bir şeye takılıyorum. Kaç fabrikanız var sizin?
Yani farklı farklı sektörlerde biliyorsunuz. Hem porselen, seramik alanında üretim yapıyoruz. Aynı zamanda turizmle ilgileniyoruz. Birçok üretim tesisimiz var.
Yani bunu şunun için soruyorum. Kaç bin kişi çalışıyor?
Bugün itibariyle 4650 kişi şirketlerimiz bünyesinde.
Siz 4650 kişiye iş ve aş yaratan bir iş kadını olarak bugün gittiğim otelde bir depoda otistik bir çocuğun çalıştığını anlattı otelin genel müdürü. Sizin şirketlerde de bu tip çalışanlara yer verilecek mi? Onu merak ediyorum. O yüzden sordum.
Verilecek mi değil. Bizim belki en az 10 seneden beri bununla ilgili biliyorsunuz bir düzenleme oldu. Çalışan sayımızın belirli bir oranında hem ailelerin onayıyla hem okulların onayıyla bu tür özel arkadaşlarımızın da çalışması durumu söz konusu. Ve ben... keşke şu anda imkan olsa da onlarla çekmiş olduğum fotoğrafları, videoları size gösterebileceğim bir platform olsa ve onların o özgüvenleri, ilk işe girdikleri zaman başladıkları o ürkek bakışlarıyla korku ve sosyal fobileri var biliyorsunuz bunların. Şimdiki özgüvenlerini görseniz inanamazsınız ve insan gerçekten bu projenin ne kadar işe yarar olduğunu, bunların evlerinden çıkıp işe gelip akşama kadar gerçekten bir fiil kendi kapasiteleri oranında çalışabildiğini görmek insana büyük mutluluk veriyor. Siz daha önce bizim üretim tesislerimizi ziyaret etmiştiniz. Ben sizi yine davet edip sadece bu arkadaşlarımızın olduğu bölümleri gezdirmek, onlarla o sohbeti yaşamanızı sağlamak isterim. Gerçekten... birçok kurum ve kuruluş bunlara özen gösteriyor. Biliyorsunuz devlet çalışmalar var. Ancak tabii çok da kolay değil. Bunu da söylemek
lazım. Çok zor. O yüzden ben yani merak ediyorum. Özellikle otistik çocukların nasıl çalıştığını görmek isterim. Çünkü gerçekten iyi insan olmak önemli. Size ben bir vatandaş olarak teşekkür ederim. Çünkü iyi insan olma adına çok güzel bir işe gönülden inanmışsınız ve bunun için uğraşıyorsunuz. Bu benim için çok değerli. O yüzden size teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Bu kadar hassas bir konuyu hem gündüz bizimle olarak yaşadığınız için hem tekrar şu anda yayına beni konuk olarak aldığınız için. Çünkü bugün de dile getirdik ya, bu çocuklarımız gerçekten eğer iyi şartlarda eğitim alırlarsa ki bunun haftada en az 30 saat eğitim almaları anlamına geliyor. Ancak şu anki şartlarda çocuklarımız bu eğitim imkanına her biri eşit oranda sahip değiller.
Haklısınız. Bu bizim ayıbımız Sema Hanım. Bu ülkenin ayıbı bunlar. Bu gençlerimizin, bu insanlarımızın barınacağı, eğitileceği, kendilerine ait hissedecekleri ortamların artması gerekiyor. Biz buradan tabii ki ilgili bakanlıklara duyuruda bulunalım, çağrıda bulunalım. Lütfen daha fazla kucaklayıcı bir tavır olsun. Size teşekkür edelim. Çok zarifsiniz. Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Bu günlerce konuşulabilecek kadar konuyu ve toplumsal sıkıntıları aslında içinde barındıran bir konu. Bu kadar zamanda dilimizin döndüğünce ne anlatabiliyoruz bilmiyorum. Ancak son söz olarak şunu söylemek isterim. Bu çocuklarımızın varlığını kabul edelim. Ve onları dışarıda sosyal ortamlarda gördüğümüz zaman yadırgamayalım. Çünkü o tavırlar belki o an için o çocuğumuz çok da algılayamayabiliyor. Ancak yanında bulunan ailesini sonsuz derinden üzüyor, yaralıyor.
Biliyorum.
Konuda hassasiyeti hepimizin maksimum düzeyde göstermesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Sağ olun. Bu defa Arzu Gökçe, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı Başkanı karşımızda. Arzu Hanım.
İyi akşamlar Meryem.
İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz?
Çok teşekkür ederim. Sizi güzel yüreğinizden öpüyorum. ne kadar doğru sorular ve bugün yanımızda olduğunuz için gerçekten...
Olsun, bunlar bizim işimiz ama mış gibi değil. İnanarak bu işe bakmamız lazım. Evet. Şimdi...
Siz büyük resmi görebiliyorsunuz.
Tabii.
Sözünüzü kesiyorum. Ben 2012 yılından beri sivil toplumun içindeyim. 16 yaşında otizmli bir kızım var. Tanı aldıktan sonra hep kendime şunu sordum. Neden ben? Zonguldak'ta bir dernek kurdum. Oradan dönerken otobüste kızıma baktığımda o derneği kurduktan sonra bu bir misyondu benim için. Ve sizin söylediğiniz gibi 2012 yılından beri birçok farklı bakanlıkla otizm platformundan beri savunuculuk tarafında da bulundum ben. Şimdi vakıf başkanıyım ama halen Otizm Dernekleri Federasyonu OTFET'te delege olarak Türkiye Otizm Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon çalışmalarında yer aldım. Biraz önceki sorunuz, çok az otizmli çocuk istihdam ediliyor. Edilen çocuklarımız da çalıştıkları yerlerde personelin akran zorbalığına maruz kalıyor. Ama üretime geldiği zaman bizim çocuklarımız, bir kişi 200 tane düz dikişle tekstilde çalışabilirken bunun örneği 2013 yılında Bursa'da yapıldı. Bizim çocuklarımız 1000 parça hiç aralıksız üretim yapabiliyor. Bugün Silikon Vadisi'nde çalışan personeller var. Ben 2 hafta önceki Aile Bakanlığı'na gittiğimde bu engelli atamaları yapılıyordu. Sahadan ses var, niçin 10.000 atama değil de 2500 atama deyip bir serzenişte bulundum daire başkanımıza. Aldığım cevap beni gerçekten bir anne olarak çok üzdü. Talep yok Arzu Hanım, talep yok. Yani hani bazen bazı insanlara kızıyoruz. Niçin 2000 kişiyi atıyorsun? Bizim çocuklarımızı tanımadıkları, bilmedikleri için de istihdam etmek istemiyorlar. Ama Türkiye'de ilk otizmle çalıştıran doğuş grubudur. Bir gazetede okuyor. Doğuş grubunun başkanı bizim federasyonda ben yönetim kurulundayken biz dedi otizmli bir çocuk istihdam etmek istiyorum, hemen oraya bir kızımızı yerleştirdik. Marmara'da teknoloji alanında eğitim görmüş 2 yıllık mezun bir arkadaşımızı teknolojide çalışan bilişim mühendislerinin bir haftada bulmakta zorlandığı yazılım hatalarını 2 saatte buluyor. Ama haftanın diğer günlerinde çok soru sorarak diğerlerinin iş yapmasına engel olabiliyor.
Peki ama başka bir çalışma modeli geliyor. Bu bir kampanyaya dönüşmeli. Türkiye'deki tüm kurumlar en azından birer çocuğa çalışma imkanı verse ve alınan sonuç ve verimlilik sürekli gündemde olsa farklı bir sonuç alamaz mıyız?
Evet. Manisa'da Zeki projesi var. Orada otizmli çocuklar çalışıyor sanayi bölgesinde. Bursa'da Eker fabrikasında otizmli çocuklarımız çalışıyor. İstanbul'da Medikal Park'ta ve BİM şubelerinde çalışan çocuklarımız var. Ama bu yeterli mi? Çalışabilecek düzeyde çocuklarımız var. Bir de dezavantajımız, çocuklarımız işe başladıklarında ailelerin bakım maaşları kesildiği için aileler de buna pek yanaşmıyorlar. Böyle sorunlarımız da var. Tabii ki bununla ilgili önerilerimizi biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Otizm Dağın CP komisyon raporunda hazırladık. 422 madde ve siz çok doğru bir yaklaşımda bulunuyorsunuz. Bugün de ifade ettiniz. Yerel yönetimlerin orada sorumlulukları var. İşte Cumhurbaşkanımız da imzayı bekliyor. Eğer o imzadan çıkarsa o 422 madde, biz böyle hani Ankara'nın bakanlığın bizim için bir şeylere uğraşmasını, uzun imza törenlerini beklemeden yerel yönetimlerle bunu çok hızlı bir şekilde çözebileceğiz.
Ben buradan hemen araya gireceğim.
Yerliyi daha çok tercih ediyorlar.
Araya gireceğim çünkü bugünkü toplantıda Ekrem amcalarının resmini yapmak istediklerini söylediler bana.
Tabii.
O yüzden Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslenelim.
O dostu şehir olmak için bize söz vermişti Ekrem Bey seçimlerden önce. Biz bekliyoruz desteğini her zaman.
Biz de buradan vurgu yapalım.
İftar verdiler. Ailelerimiz onlar da beraber Malta Köşkü'nde iftardalardı. bizim mütevellimizden arkadaşlarla beraber, ben başka bir programda olduğu için katılamadım kendilerine. Yani her zaman İstanbul'un ilk gündüzlü bakım evini yapan Ekrem İmamoğlu'dur.
Bizim bekleyelim resmini çocuk... de yaptırsın. Çocuklar mutlu olmak
var,
istiyor.
Benim kızımın yapmış olduğu resmi var. Bir randevu alırsak kendisine götüreceğiz. Randevu bekliyoruz kendisine.
Verir. Ama son evet. bir şey soracağım. Ne, çocuklar genelde anneleriyle kalıyor. Babalar evet. nerede? Bu soruyu sormak zorundayım. İyi babalar bir yana ama... Anneler...
Şimdi burada da ortak velayetin önemi doğuyor. Babalar hayatında genelde otizmli çocuk ailelerine baktığımız zaman hep böyle bilişim alanında çalışmış, doktor, yani iyi durumdaki babalarımız bunu bir başarısızlık olarak görüyor. Ben öyle addediyorum. Yani bulamadım. Bugüne kadar mali müşavirlik yapmış. Onun yaptığı denetimin üstüne kimse denetim yapmamış. Devlet bile gelip ona bakmamış. Adamın hayatında tek yaşama hesabı bu çocuk. O yüzden de beyni bunu kabul etmiyor ve çocuğunu reddedip terk ediyor, kendine bir yaşam kuruyor. Ama bu yaşamı kurarken geride bıraktığı anne ve çocuk 7/24 yalnızlığa mahkum oluyor. Bugünkü projemizin de biliyorsunuz adı Mavi Yalnızlık'tı. Aslında o simsiyah bir delhiz yani. Anne ayakta durmaya çalışıyor. Geçen gün Çekmeköy'den bir annemiz aradı beni. 21 yıldır diyor karşı komşumla bir kahve içemedim, çocuğu ağır durumda. Arzu Hanım, bir kahve içmek istiyorum dışarıda. Ne kadar basit bir şey değil mi? Hani biz bugün beraber sohbet edebildik.
Kahve. Tabii ama ben en çok başka bir konuya takıldım. Bu çok önemli ama.
Babalar gidip kendi hayatlarını seçip yeni evliliklerle, yeni sağlıklı çocuklarıyla hayatlarına devam ediyorlar. Otizmde ve engelli çocuğu olan ailelerde bilimsel araştırmalarda boşanma oranı %80. Ben nerede Adalet Bakanlığı'na gitsem şey derim hep, boşamayın bu babaları. Bu çocukları biz ailemizden getirmedik, gelirken yanımızda getirmedik. Ortak sorumluluk, ortak velayet. Yani şimdi işte o gündem maddeleri arasında bu ortak velayet ve nafaka, nafaka çok önemli bizler için, aileler için. Çünkü 2380 lira verilen evde bakım maaşıyla kiramı verecek, eğitime mi götürecek? Bizim zaten bu yıl valilik izniyle aldığımız 200 ailenin bakımı genelde yüzde, yani 200 ailenin 120 tanesi boşanmış çocuk annesi. Birebir yalnız yaşayan boşanmış çocuk annesi ve çocuktan oluşuyor.
Evet, ben şimdi burada virgülü koyacağım. Niye? Başka bir konu, önemli bir konu. Babalar gidiyor, anneler çocukla kalıyor. Bazı anneler çocukları bırakarak yaşamına son veriyor. Çok kritik bir konu. Ben detayına bugün girmeyeceğim, başka bir programda. Size teşekkür ediyorum, sağ olun diyorum. Ve...
Biz teşekkür ederiz sesimize ses olduğunuz için. Her sağ zaman olun. Bizim yanımızdasınız. Çok teşekkür ediyoruz.
Sağ olun. Ve biz hemen günün yazısına kısaca bir göz atıyoruz.
Günün yazısı. Ekonomideki sorunların genellikle birkaçı bir arada ortaya çıkar. Örneğin enflasyonla birlikte düşük büyüme oranı, işsizlik ve benzeri bir arada görülebilir. Ne var ki beklentilerin hızla olumlu hale getirilemediği bir ortamda bu üç hedefe aynı anda ulaşmak kolay değildir. Türkiye uzun yıllardır genel olarak yüksek enflasyonla yaşayan bir ekonomi durumundadır. Bazı dönemlerde kısa sürede olarak çok yüksek enflasyon aşamasına geçmiş olsa da hiperenflasyon yaşamamıştır. Türkiye'nin yaşadığı enflasyon tipik bir maliyet enflasyonu, talep enflasyonu, yerleşik enflasyon karmasıdır. Risklerdeki aşırı yükseklik döviz girişini sıkıntıya sokmasının yanı sıra yurt içinde yerleşik kişilerin de dövize dönmesine yol açarak dolarizasyonu besliyor. Bu durum kurların yükselmesini, dolayısıyla ithal girdilerin ve bunları üretimde kullanan üreticilerin üretim maliyetlerinin artmasına yol açıyor.
Maliyet artışları fiyatlara yansıdıkça da enflasyon yükseliyor. İnsanlar kurların ve enflasyonun yükseldiğini görünce alacakları mal ve hizmetleri fazlasıyla alarak stoklamaya ve fiyat artışlarının etkisini azaltmaya çabalıyorlar. Böylece ortaya çıkan talep artışı fiyatların daha da yükselmesine neden oluyor. Bu gelişmelerin sonucu olarak enflasyonun ileride daha da artacağını düşünen insanlar mevcut yaşantılarını sürdürebilmek için peşinen ücretlerini, fiyatlarını artırmaya yöneliyorlar ve enflasyonun daha da yükselmesine yol açıyorlar. Mahfiye İlmez.
Günün yazısı.
Bugünün sonuna geldik. Ancak iki haberi aktaracağız. Biri Elon Musk. Ne oldu? Twitter'ın büyük ortağı. İkincisi haberimiz. Bugün sokak hayvanları günü. Lütfen sokaktaki hayvanlara da sahip çıkın. Yani insanoğlun sevgiyle her şeyi kucaklayın. İyi insan olmak zorundayız. Sevgiyle kalın. Çarşamba günü yine birlikteyiz.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te Anlat Bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.